Ayrım 11. Neden öldürüldüler? 3. kitap. Dipsiz Kuyu. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 123. İslami Hareket Örgütü'nün 4 aşamalı stratejisi. Tarikatlar ve radikal İslamcı gruplar hedefe ulaşmak için tebliğ, cemaat, cihat üçlü stratejisinden hiç sapmadı. Bunu ortak rehber edindi. Bu strateji temelde İHE içinde geçerliydi. Ancak bu örgütün stratejik aşamaları dörde çıkardığı, her aşamayı değişik adlarla sınıflandırdığı dikkat çekiyordu. Bu aşamalar ve ayrıntıları şöyle. 1. Oluşum. Buna cemaatleşme merhalesi de deniyor. Öteki örgütlerin birinci aşamasını tebliğ oluşturuyordu. İHE, tebliğ ile cemaatleşmeyi ilk aşama içinde harmanlıyor. Örgüt bunu kendi içindeki elemanlarına açıklarken şu mesajı veriyor. Tebliğ yöntemiyle kazanılan her taraftar aynı zamanda cemaat şuurunu edinmiş olmalıdır. İnancı paylaşan insanlar, inançlarının gereği olan gayeyi gerçekleştirme yolunda bir araya gelen, bir plan ve programa bağlı hareket eden vasıflı organize topluluklardır. 2. Siyasi aşama. Oluşum tamamlandıktan sonra örgütün deyimiyle siyasi merhaleye geçiliyor. Bu aşama örgüt içinde en zorlu ve en önemli bölüm olarak kabul ediliyor. Kendi içinde 3 alt bölümden oluşuyor. Bunlardan birincisi kimliğin belirginleşmesi. Buna göre örgüte katılan kişinin bir tek kimliği vardır, Müslüman. Her şeyin üzerinde o kimliğin kabul edilmesi, yanına başka bir kimliğin konmaması gerekir. İkinci aşamayı ise saflaşma oluşturuyor. Kimliğini kazanmış olan kişi artık tam anlamıyla bir mümindir. Kendisi gibi olmayan da kafirdir. Bu durumda saflaşma belirginleşmiş, ortada hiçbir pürüzlü durum kalmamış demektir. Örgütün kriterlerine göre kimin Müslüman, kimin kafir olduğu hiçbir tartışmaya meydan vermeyecek şekilde açıktır. Üçüncü aşamanın adı tagutla sürtüşme. İslami hareket mevcut rejimi tagut olarak isimlendiriyor. Tagutla sürtüşmenin anlamı şu: rejimin yasama, yürütme organları dahil olmak üzere her şeyini reddetmek. Tagutun İslami terminolojideki anlamı şu: hak ve hukuk gözetmeyen, hakkı çiğneyen, hakkı gasp edip haddi aşan, yeryüzünde Allah'ın hükümlerini tanımayarak kendisi hüküm koyan ve insanları bu hükümlere boyun eğmeyi zorlayan, insanları Allah'a kulluktan ve ibadetten alıkoyan, insanları şeytani, nefsani ve şehevi yollara sevk eden her şey ve herkes. İslami hareket bu aşamada artık rejimi hedeflemiş, kamuoyunu etkileyecek eylemleri yapma gücüne erişmiş demektir. Bu aşamanın bir başka özelliği de ulaşılan güç oranında mahalli mahkemelerin kurulması ve mahalli sorunların çözümü için çaba harcanmasıdır. 3. Askeri aşama. Bu aşamaya gelindiğinde inanıldığı an mevcut rejim yıkılıncaya dek mücadelenin başlamış olması gerekiyor. Bu mücadeleyi yaparken eldeki kuvvetlerin çok iyi hazırlanması, istihbaratın ayrıca yapılanması öncelikli bir zorunluluk olarak değerlendiriliyor. 4. Hüküm aşaması. Bu aşama, örgütün mevcut düzeni tamamen yıktıktan sonra yerine hedeflediği şeriat düzenini öngörüyor. Her şeyin İslami düzene göre inşası ve sürdürülmesi ilkesinden hareket ediliyor. Hüküm aşamasının başarılı olması için ilk 3 basamağın tümüyle gerçekleştirilmiş olması benimseniyor. Bu aşamada İslami hareket artık İslami hükümet adını alacak ve her alanda yetiştirdiği profesyonel adamlarıyla kendi anayasasını hazırlayıp devlet işleyişini kuracak. İslami Hareket Örgütü 5 aşamalı bir yapılanma öngörüyordu. 1. Genel Şura, Kongre. Genel Şura'nın temel görevi bir üst organ olan Yasama Şurası'nı seçmek. Genel Şura'nın üyeleri örgüt içerisinde belirli bir işlevi, etkinliği ve sorumluluğu bulunan bütün elemanlar. 2. Yasama Şurası. Genel Şura'da yapılan seçim sonrasında belirlenen örgüt elemanları 1 yıl süreyle Yasama Şurası'na seçilir. Yasama Şurası, örgütün bağlı kalacağı esasları belirler. Örgütün hareket tarzı ile ilgili bütün kararlar burada alınır. Yasama Şurası'nın en önemli özelliği ise, örgütün en tepesindeki lideri, yani imamı seçmesidir. 3. İmam, lider. Yasama Şurası'nın ana rehberi şudur: cemaatsiz İslam, lidersiz cemaat olmaz. Kamuoyundaki algılaması son derece masum ve yasal olan pek çok kavram, radikal İslamcı gruplarda çok farklı anlamlara geliyor. Cemaat bunların arasında yer alıyor. İmam da bu kavramlardan biri. İslami hareket için imam, toplum içinde yapılan tarifinin dışında örgütün lideri, siyasi özelliği olan karizmatik bir kişidir. Mutlaka yasama şurasının seçimiyle iş başına gelir. Bu durum, imama ayrı bir güç ve ağırlık kazandırır. Güvenlik birimlerinin raporlarında İslami hareketin imamlığı konusunda dönemlere göre değişen farklı bilgiler yer alıyor. Bir dönem örgütün imamlığını Deniz Kod adlı Ekrem Baytap yapıyordu. Bir başka dönem ise bilgi ve kariyer bakımından Baytap'tan daha ileri olduğu kabul edilen M. Ali Bilici'ydi. 4. İcra Şurası. Ana rolü imamın oynadığı her türlü icra yetkisine sahip şuradır. Buraya seçilecek kişiler, yasama şurasının belirlediği, imamın onayladığı kişilerdir. Kararlar çoğunlukla alınır, son sözü imam söyler. İcra şurasının en önemli özelliği, örgütün eylem kanadı olmasıdır. Yapılanması da buna göredir. Şura, kararlarını alır ve uygular. İcra şurasına bağlı alt birimler vardır. Bu birimler dörde ayrılır. Tedarikat birimi. Örgütün finans ve lojistik gereksinimlerini karşılamak için kurulmuştur. İstihbarat birimi. Her türlü açık ve kapalı kaynaktan bilgi toplamak için kurulmuştur. Teknik birim. Bomba ve patlayıcı yapımı gibi teknik konular için kurulmuştur. Ameliyat birimi. Örgütün tetikçi bölümüdür. Silahlı eylemleri yapmak için kurulmuştur. 5. Mesuliyet şuraları. Öteki adı mahalli birimlerdir. Kendi sorumluluk alanı içinde düzenleme yapar ve tasarrufta bulunur. Örgütün mahallelerdeki toplumun en iç kesimindeki organıdır. Her mesuliyet şurasının bir üstünde bölge sorumlusu yer alır. Cumhuriyet, 29 Kasım 2006. Genel Yayın Yönetmenim. Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu üyesi ve yazarı Çetin Emec'in anısına, ölümünün 15. yılında köşe yazılarından arkadaşları ve ailesinin anlatımlarından yola çıkarak, Genel Yayın Yönetmeni. Genel Yayın Yönetmenim Çetin Emec, Doğan Kitap 2005 İstanbul. Adlı bir kitap hazırlandı. Kitapta Çetin Emec'in eşi Bilge Emec, olay gününü, öncesi ve sonrasında yaşadıklarını ilk kez anlatıyordu. Durmadan tehdit telefonları geliyordu. Telefonun yakınında genellikle ben olduğum için açan hep ben olurdum. Birisinde bir gavurun koynuna giriyorsun, kocanın cezasını mahallede vereceğiz demişti. Bunları Çetin'e anlattığımda verdiği cevap hep aynıydı. Merak etme Bilgeciğim. Havlayan köpek ısırmaz. Hem ben gazeteciyim. Ben yazmasam, başkası yazmazsa kim yazacak gerçekleri? Koruma da istemiyor, deli olacağım, içim içimi yiyor. 7 Mart'a yakın bir tarihte bir arkadaşımızın evinde MİT Müsteşarı rahmetli Hiram Abbas'la tanıştık. İnsancıl bir adamdı, bize çok yakınlık gösterdi. Daha sonra Hiram Bey'in, Çetin'in hakkında çok ihbar bulunduğu için dikkatli olması konusunda uyardığını öğrendim. Çetin'i, lütfen gidiş geliş yollarınızı değiştirin, hiç değilse geliş gidiş saatleriniz aynı olmasın, demiş. 7 Mart 1990 sabahı, büyük bir gürültü sesiyle pencereye koştum. Aşağıda, arabanın içinde Çetin'in sadece hareketsiz duran belden aşağısı görünüyordu. Anlamıştım. Benden önce cama koşan emekler Fatma'ya, yaşıyor mu? Diye bağırdım. Evet, dedi. O anda çok hızlı bir şekilde ne yapabileceğimi düşündüm. Hemen gazeteyi arayıp, Çetin'i vurdular, haber verin, bir hastane hazırlasınlar, dedim. Biliyor musunuz, yıllardır aynı rüyayı görüyorum. Çetin hala yaşıyor, fakat işlerinin çokluğu yüzünden eve gelemiyor, bizi arayamıyor. Yıllardır hep bu duygu içindeyim. Bunu Mehveş ve Mehmet'e anlattığımda bana, biz de hep aynı rüyayı görüyoruz, üzülürsün diye bugüne kadar sana söylemedik, dediler. Kitapta ayrıca Emec'in kızı, piyanist Mehveş Emeç Birol'un babası için yazıp bestelediği, sanatçı Yavuz Bingöl'ün seslendirdiği Reverie, Uzak Bir Rüya adlı şarkının CD'si de yer aldı. Reverie, Uzak Bir Rüya. Bir sabah uyansam, yanında seni bulsam, saçımı okşayan ellerine sarılsam, dur deyip zamana, kalabilsem öylece, sımsıkı sarılsam, bir daha gitme diye. Yıllar geçse bile acım dinmiyor. Sensiz geçen günler bitmek bilmiyor. Söz ver bana, söz ver ne olur. Ayrılmak yok artık de. Bir gün yine karşılaşırsak, ayrılmak yok artık de. Çetin Emec cinayeti bir hata mıydı? 1950'li yıllarda Başbakan Bülent Ecevit'in İçişleri Bakanlığı yürüten Hasan Fehmi Güneş, Sabah gazetesinde kendisiyle yapılan bir röportajda Çetin Emec cinayetine ilişkin Bu cinayette karanlık ilişkiler, karanlık noktalar var dedi. Çetin Emeç cinayetinde özel harp dairesinin rolünün olduğunu ima eden Güneş, gazeteci Emeç cinayetinin bir yanlışlık sonucu gerçekleştirildiği kanaatine sahip olduğunu da belirtti. Çetin Emeç'in kardeşi Leyla Tavşanoğlu ise, Çetin'in yanlışlıkla öldürüldüğü yönünde bir bilgi almadığını, fakat eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Emeç'in öldürülmesinin diğer cinayetlerden farklı olduğunu söylediğini anlattı. Tavşanoğlu şöyle dedi. Bunu gazeteci Cengiz Çandar bana aktardı. Özal Çandar'a, ama bu konuyu kapatalım, bir daha konuşmayalım, demiş. Sabah 8 Ekim 2007. Hasan Fehmi Güneş'in iddiaları, 2007 yılında yayımlanan Özel Harp Dairesi adlı kitapta da yer aldı. Güneş şunları söylüyordu. Uğur Mumcu, Turan Dursun, Muammer Aksoy, Bahri Üçok ve Ahmet Taner Kışlalı'nın öldürülmesi karşı devrim cinayetleridir. Hepsi İran desteklidir. Bunlar ortaya çıktı. Bunlar aynı merkezden yönetilen programlarla öldürülen insanlardır. Planlama İran'da yapıldı. Öldürülenlerin ortak özelliği aydınlanma devriminin savunucusu olmalarıdır. Bir tek Çetin Emeç'in durumu farklı. Gazeteci olarak bu konuda duyarlılığı vardı ama Çetin'in öldürülmesi bu çerçevede mütalaa edilemez. Suikastın aynı cephede yapıldığı kesin ama muhtemel hedef neydi o biraz farklı. Diğer isimler ise laikliğin bekçileri olan, bir anlamda laikliğin fikir düzeyinde güçlü kalmasını sağlayan insanlardı. Farklı bir hedefe yöneldiğinde Çetin Emeç öldürülüyor. Bazı güçler kardeşi Leyla Tavşanoğlu'na Çetin'in öldürülmesinde bir yanlışlık olduğunu söylemişler. Çetin Emeç'in öldürülmesinde laiklik konusundaki duyarlılığı mı esas alındı yoksa başka hedefin içinde mi Çetin Emeç de hesaba kondu, o konuda net değilim. Ecevit Kılıç, Özel Harp Dairesi, Türkiye'nin Gizli Tarihi, Güncel Yayıncılık, 2. Baskı, Ekim 2007, İstanbul. Bilgi Emeç'in yanıtı. Hasan Fehmi Güneş'in iddialarına karşılık olarak Sabah gazetesinde gönderdiği açıklamasında Bilgi Emeç şunları söylüyordu. 8 Ekim 2007 tarihli gazetenizde eski İçişleri Bakanlarından Hasan Fehmi Güneş'e atfen 17 yıl sonra Emeç itirafı manşetiyle verilen eski İçişleri Bakanı Güneş, Çetin Emeci, Özel Harp'in öldürdüğünü ima etti haberi beni ve çocuklarımı derinden üzmüştür. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Yargıtay'ında onayladığı kararla eşimi komşu bir ülkede eğitim almış ve oradaki güçlerce yönlendirilmiş radikal dinci İslami Hareket terör örgütü militanlarının öldürdükleri kesinleşmiştir. Eşim merhum Çetin Emeç'in İslami Hareket terör örgütü tarafından öldürülmesinden önce uzunca bir süredir gerek evden gerekse gazeteden telefonla aranarak ölümle tehdit edildiği hepimizin ve bu olayla ilgili araştırmaları yürüten herkes tarafından bilinmektedir. Diğer taraftan konuyla ilgili tüm deliller, itiraflar ve katillerin evimizin karşısında ev tutarak aylarca istihbarat çalışması yaptıklarına dair belgeler dava dosyasında mevcuttur. Teröristler yargı sürecinin sonunda ağır hapis cezalarına çarptırılmışlardır. Hasan Fehmi Güneş'in yıllar sonra bu mesnetsiz iddiayı dile getirmesinin nedenini düşünürken, o zamanlar eşimin yönetiminde olan Hafta Sonu gazetesinin Güneş'in İçişleri Bakanı iken Aynur Aydan adlı bir film oyuncusuyla yaşadığı aşk skandalını ortaya çıkarmış olduğunu hatırladık. Güneş'in gazetenize yayımlanan bu mesnetsiz iddiasının yıllar sonra bir revanş alma duygusundan kaynaklanmamış olmasını dileriz. Diğer taraftan bölücü teröre peş peşe şehitler verdiğimiz şu acılı günlerde gündeme gelen bu mesnetsiz iddianın Özel Harp Dairesi üstünden dolaylı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni de içine alması ve yıpratmaya yönelik olması üzüntümüzü daha da büyütmüştür. Gazeteci yazar Cengiz Çandar, Çetin Emeç'in kardeşi Leyla Tavşanoğlu'nun Sabah gazetesinde yayımlanan Turgut Özal'da Cengiz Çandar'a Çetin'in öldürülmesinin diğer cinayetlerden farklı olduğunu söylemiş, sözlerini doğruladı. Çandar, eski cumhurbaşkanlarından Turgut Özal ile aralarındaki konuşmayı şöyle anlattı. O dönemde bana yönelik bir tehdit vardı. Özal bunu duymuş, nedir bu olay, şüphelendiğim bir yerler var mı diye sordu. Ben de Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya götüren cinayetlerin arkasında kim varsa onların olduğunu söyledim. O dönemde de Hiram Abbas cinayeti yaşanmıştı. Turgut Özal da bana bu cinayetler ile gazeteci Çetin Emeç cinayetinin aynı olmadığını söyledi. Herhalde elinde belli bilgiler vardı ama konuşmamızda Özel Harp Dairesi'nin adı geçmedi. Sabah 10 Ekim 2007. Çetin Emeç, gazetecilik mesleğine çok emek vermiş, kıdemli ve sevilen bir gazeteciydi. Bütün hayatını, zamanını, tutkusunu mesleğine verdi. Ölümünden sonra pek çok gazeteci ondan çok şey öğrendiğini yazdı. Çetin Emeç adı başarı sözüyle birlikte anıldı. Özlemi onu sevenlerin gönlünde hiç dinmedi. Gazeteciliğe adanmış bir yaşam alçakça bir saldırıyla sona erdi ama ardında Türk gazeteciliğinin unutulmaz isimlerinden birini bıraktı. Bilge Emeç, hep yalnız bırakıldık. Bize Çetin Emeç'ten söz eder misiniz? Çetin'in yaşamında önce iş vardı. Gazetecilik onun yaşam biçimi olduğu için evde de çalışır, gazetedeki işleri gece de takip eder, evden işine giderken de arabada çalışırdı. Yani Çetin hep çalışırdı. Hep meşgul bir eş, meşgul bir babaydı. Öyle ki evleneceğimiz zaman nikahımıza bile ayrı ayrı gittik Çetin'in işi yüzünden. Ben evden gittim, o da çalıştığı ve babasının sahibi olduğu Son Posta gazetesinden geldi, nikah salonunda buluştuk. Gazetesindeki mutluluk veya aksilik mutlaka ev hayatımıza da yansırdı. Çocuklar ve ben ondan hem çekinir hem de onu çok severdik. Görüştüğümüz zamanlar çok kısıtlı olmasına rağmen isteklerimizi anlayışla karşılardı. Sıkıştığımız her konuda hep ona danışırdık. Biz de ünlü Çetin Emeç ilkelerine bağlı yaşardık. Hala bir karar vereceğim zaman Çetin olsa nasıl yapardı diye düşünür, ona göre karar veririm. Çetin sabahları çok erken kalkar, mutlaka spor yapar, duş alıp giyinir, odasının kapısını kapatarak ayakta kısa sürede dua eder ve zaman kaybetmemek için kahvaltı bile etmeden arabaya binip gazetesini yolunu tutardı. Sabahları konuşmaktan, meşgul edilmekten hiç hoşlanmadığı için ben de zamanla onu kendi haline bırakmayı öğrendim. Özellikle çocuklar babalarıyla çok az görüşebilirlerdi. Sadece pazar sabahları kahvaltıda hep birlikte sofraya oturabilirdik. Kahvaltı sonrası salonda bütün gazeteleri birinci sayfaları açık olarak yere yayar, kendi çıkardığı gazete ile diğer gazetelerin mukayesesini yapardı. Şayet kendi yayınında bir eksiklik varsa çok canı sıkılır ve anında haber atlayan gazeteci arkadaşını aratırdı. Kendi gazetesinde olup da başka gazetede olmayan özel haberlere ise çok keyiflenirdi. Yazı düzeltmeye o kadar alışmıştı ki kim önüne yazılı bir şey koysa elinde olmadan hemen cebinden kalemini çıkarırdı. Kırmızı kalemle yaptığı sayfa düzeltmeleri hala konuşulur. Çetin dost canlısıydı. Mahallelinin, eşin dostun sorunlarıyla ilgilenir, dertlerine çare bulmaya çalışır, benden de sonucu takip etmemi isterdi. Çok prensip sahibiydi. Bazı mevki sahibi insanların, canlarının her istediğini yapmaya hakkı yoktur derdi. İşlerinde şeffaf olmadıklarına inandığı bazı iş adamlarının davetlerine çok ısrarla davet edilmesine rağmen katılmazdı. Oraya gitmek demek, onun tabiriyle gebe kalmak demekti. İş adamlarından hediye de kabul etmez, gelen hediyeleri iade ettirirdi. Hatır gönül koymasınlar diye siyasilerle ilişkilerinde de arasına hep bir mesafe koymuştur. Çetin çok otoriterdi ama çalışana saygı duyar, işini iyi yapanı çok sever ve takdir ederdi. Enerji dolu ve tez canlı bir insandı. Hiç asansöre binmez, daima hızlı adımlarla merdivenleri tırmanırdı. İşte de yavaş olanlardan hoşlanmazdı. İnsanları değerlendirirken birinci kriteri işini nasıl yaptığıydı. Çalışmayan, kaytaran, dedikodu üreten veya sosyal ilişkilerini gazeteci kimliğinin üstünde tutan kişilerle çalışmaktan hoşlanmaz, bunu anladığı anda o kişinin işine son vermekten de kaçınmazdı. Nitekim Çetin'in çalışma kriterlerine uymadıkları için işten uzaklaştırılan iki gazeteci hanım, Tuna Köprülü ve Leyla Umar, Çetin'in ölümünden sonra yazdıkları yazılarla adeta ondan intikam almaya çalışır gibiydiler. Tehdit alıyor muydu? Bundan size söz eder miydi? Evet, çok fazla tehdit alıyorduk. Ev telefonumuzdan arayıp küfürler ve tehdit içeren sözlerle konuşuyorlardı. Bir sürü mektup geliyordu. Gene küfür ve tehdit içerikli, hatta bazıları elden posta kutumuza konuyordu. Bu mektupların tümünü o zaman soruşturmayı yürüten emniyet yetkililerine teslim ettim. Ancak daha sonra kaybolduklarını da öğrendim. Özellikle Çetin'in yazdığı bazı yazılardan sonra artıyordu tehditler. 89-90 yılları arasında çok ağır bir şiveyle konuştukları için aynı gruptan olduğunu tahmin ettiğim 3 ayrı ses tarafından da çok tehdit edildik. Bir telefonda tarih bile verdiler. 5-6 ay sonra cezasını mahallede vereceğiz dediler. Çetin'i hep dinsiz olmakla suçluyorlardı. Hatta bana telefonda nasıl o gavurun yanında yatıyorsun dediler. En yoğun tehditler 19 Ocak 1990'da yazdığı Cuma başlıklı yazısından sonra geldi. Çetin aldığı tehditleri korkmayayım diye bana hiç söylemezdi. Ben eve gelen tehditlerden sonra onu zorladığımda, havlayan köpek ısırmaz, merak etme. Ben yazmazsam, o yazmazsa kim yazacak doğruları, derdi. Neredeyse lüzumsuz evhamlara kapıldığıma ben bile kendimi inandırmıştım. Nitekim menfur suikastten bir gün önce karşı kaldırımda evimizi gözetleyen birini gördüm. Önce hırsız olduğundan şüphelendim, sonra özenli giyim tarzını görünce polise telefon etmekten vazgeçtim. Çok tehdit telefonu aldığım günlerde akşam Çetin daha eve gelmeden önlem olsun diye Bostancı polis karakolunu arayıp yardım istediğim zamanlar oldu. O zaman bir devriye arabası gelip sokağı turlayıp gidiyordu. Fakat bir gün yine karakolu aradığımda telefona çıkan kişi öfkelendi. ''Bunlar nasıl insanlar? Hem yazarlar hem korkarlar!'' diye bağırdı. Bu laf çok ağrıma gittiği için bir daha aramadım. Bir söyleşinizde MİT Müsteşarı Hiram Abbas'ın Çetin İmici uyardığını söylemiştiniz. Bu konuyu biraz açar mısınız? Hiram Abbas ile ilk kez Çetin'i kaybetmeden kısa süre önce bir dost evinde rastlaşıp tanıştık. İkinci ve son görüşmede Hiram Abbas'ın Çetin'i telefonla aramasıyla gerçekleşmişti. Olaydan birkaç gün önce Çetin eve geldiğinde Hiram Abbas'ın telefonla arayıp dikkatli olması, hiç değilse eve gelip giderken farklı güzergahlar ve saatler kullanması konusunda kendisini uyardığını anlattı ve ''Ne iyi adammış'' dedi. Çetin, Hiram Bey'in kendisine duyarlı yaklaşımından etkilenmiş olacak ki ilk kez böyle bir konuyu benimle paylaşmıştı. Olaydan sonra Hürriyet'in o zamanki istihbarat şefi Uğur Cebeci, MİT'in ele geçirdiği öldürülecekler listesinde Çetin'in en başta olduğunu öğrendiklerini, Oktay Ekşi de gene MİT'in yaptığı açıklamaya dayanarak listedeki ilk üç hedefin Çetin, kendisi ve Erol Simabi olduğunu anlatmıştı. Çetin Mehmet sizce neden öldürüldü? Çetin bilindiği gibi laik duruşu itibariyle yobazlığın karşısına yer alan ve onları şiddetle eleştiren bir gazete yöneticisi ve köşe yazarıydı. Düşüncelerini, manşetlerini ve köşe yazılarını çekinmeden yansıttığı için hedef alınmıştır. Olaydan sonra neler yaşadınız? Ailece dehşetli bir şok yaşadık tabii önce. Ne kadar tehdit alsak da böyle bir son için hazırlıklı olabilir mi insan? Sonrasında ise asla dinmeyen bir acı ve yeri doldurulmaz bir boşluk. Onca acıyı, şoku yaşarken makamlardan gördüğümüz ilgisizlikler ve güçlükler ise bizi çileden çıkartıyordu. Örneğin, eve taziyeye gelen dönemin İçişleri Bakanı daha içeri girmeden herkesçe malum olan olayla ilgili "Olay burada mı yoksa gazetenin önünde mi oldu?" diye sorabildi. Olayın en yakın tanığı olduğum halde savcı bizim davetimiz üzerine ancak olaydan birkaç gün sonra ifade almak üzere eve geldi. Çok acelesi olduğu bahanesiyle beni, Çetin'in sekreteri Nebahat Hanım'ı ve şoförü Gürol Bey'i adeta azarlayarak ifadelerimizi çok kısa bir süre içinde aldı. Olaydan sonra bir hafta 10 gün kadar süreyle her sabah Çetin'in öldürüldüğü saat olan 9.15'te beni sessiz telefonla arayıp nefeslerini dinleterek psikolojik baskı uyguladılar. Bu olayı davetimiz üzerine eve gelen ve sert davranışlarıyla karşılaştığımız Savcı Bey'i arayıp yardım istedim. Aldığım cevap, ben vazifemi yaptım, daha ne yapayım, oldu. Ama kanımca bu telefonlar soruşturmanın akıbeti için önemliydi. Oldukça önemli bir gecikmeyle dikkate alınmasına çok şaşırdım. Telefonumuz savcılığa o kadar geç bağlandı ki, bu süre içinde tehdit edenler zaten telefonla tacizlerine son vermişlerdi. O zaman Londra'da mütevazi bir öğrenci evinde yaşayan kızım Mehveş Emeç, olaydan bir süre sonra Arap şivesiyle konuşan birileri tarafından geceleri telefonla aranıp baban orada mı gibi sorularla rahatsız edilip korkutuldu. Bunun üzerine Türk Büyükelçiliği aracılığıyla İngiliz polis tarafından koruma tahsis edildi ve Mehveş'e tehlike anında nasıl davranması gerektiği konusunda bazı yöntemler öğrettiler. Suadiye'deki evimizin tam karşısındaki apartmanda bir yıl kadar süreyle İran konsolosluğunda çalışan ve olaydan sonra adı şüphelilerin arasında geçen bir İranlının yaşadığını gazetelerden öğrendik. Menfur olaydan sonra Suadiye'deki evimden Harbiye'ye taşındım. Burada da sessiz telefonlar gelmeye devam etti. Gelen telefonlardan birinde ise karşıdaki ses, "Hepinizi öldüreceğiz," diye bağırıyordu. Bu durum kayıtlara da geçmiştir. Tüm bu süreçlerde hep yalnız bırakıldık. SSK'nın cinayet iş kazası saymaması nedeniyle gazetenin dava açmak zorunda kalmış olması da ilginç bir durumdur. 11. ayrımın sonu, sayfa 136.